yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, tam da hafta ortasında işte yine birlikteyiz. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. 15.55'e dek sürecek olan canlı yayınımıza sizler de ortak olabilir, iletiler gönderebilir değerli konuklarımıza sorularınızı ve bize görüş ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. İletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek Hayatın Seslerinde evlerinize konuk olmaya hazırlanıyoruz. Siz de lütfen bizimle olun, bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin hemen şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Keman Keş projesi ile Türk okçuluğu dünya sahnesinde, biz de proje koordinatörü Mehmet Selim Özban ile bu konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz programımızın ilk bölümünde. Ve Sihirli Sözcükler köşemiz olacak hemen sonrasında. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk biyografilerini konuşacağız. Şimdi bir müzik arası verelim hemen programımızın başında ve değerli konuğumuzu stüdyomuza alalım. Hayatın Sesleri başlıyor.
Aziz dostum benden küçük incidi, ayrılıp yat kimi gitti evimden. Aziz dostum benden küçük incidi, ayrılıp yat kimi gitti evimden. Gezdi yerleri at basıp indi. Gezdi yerleri at bası bindi. O gidip kalmışam hasretinde ben. O gidip kalmışam hasretinde ben. Nece name koşum nece dinleyim. Dost gidip özüme nece name koşum, nece dinleyim. Dost gidip özüme gele bilmirem. Ele bil ellerim yok olum benim. Gözümün yaşını sile bilmirem. Gözümün yaşını sile bilmirem. Yaşımı silebilmirim, gözümün yaşımı silebilmirim. We'll be right back. getirin beni. Görün ki çalmaktan edem ahirem. Çaldı tarımı getirin beni. Görün ki çalmaktan edem ahirem. Elimde yay kimi bir ceteline. Elinde yay kimi bir ceteline. Teller haray çekip kuruldu o dem. Simler haray çekip kuruldu o dem. Nece name koşum, nece dinleyim. Dost gelip özüme gelemelmirem. Nece name koşum, nece dinleyim. Dost gelip özüme silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Ele bil ellerim yok olup benim. Gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın başında anons ettiğimiz gibi Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Kemankeş projesi ile Türk okçuluğu dünya sahnesinde desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Detaylarını Yunus Emre Enstitüsü Kemankeş projesi koordinatörü Mehmet Selim Özban'dan öğreneceğiz. Sayın Özban hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine de buradan selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Zaten biz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sesimizi duyurmak, Türkiye'nin sesini duyurmak istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü de hep yurt dışında asıl faaliyetlerde bulunan bir enstitü. Kemankeş projesine geçmeden önce enstitümüzü biraz tanıtabilir miyiz? Ne gibi çalışmalar yapıyor? Dünyanın nerelerine hizmet götürüyor?
Evet, Yunus Emre Vakfı Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2007 yılında kanunla kurulmuş bir kamu vakfı. Yunus Emre Enstitüsü ise vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir. 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışında bugün 56 kültür merkezi bulunmakta. 46 ülkede 56 kültür merkezi. Kültür merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleriyle Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Bugün 56 kültür merkezinin haricinde 70 tane de irtibat noktamız var. Üniversitedeki Türkoloji bölümleriyle anlaşmamız var. Yani yaklaşık dünyada 130 irtibat noktamız var bugün. Buralarda Türkiye'yi doğru kaynaklardan ve olduğu gibi tanıtmak, aktarmak ve Türkiye'nin birikimini ve değerlerini sunmak amacıyla hem kültür sanat faaliyetleri yapılıyor, hem Türkçe öğretim faaliyetleri yapılıyor. Şöyle bahsedecek olursam, amaç aslında dost kazanmak. Amaç aslında bugün yaptığımız faaliyetlerle ileride güzel işlere vesile olmak. Hı hı. her yıl Türk dilini, edebiyatını, tarihini, kültürünü, sanatını ele alan ve sayısı bini geçen kültür sanat faaliyetleri arasında birazdan bahsedeceğimiz Kemankeş projesinin de özel bir yeri var. Ama Kemankeş projesinden bahsetmeden önce enstitümüz başka neler yapıyor onlardan bahsedeyim. Bu zamana kadar 2009 yılından bu yana 100 binden fazla kişiye yurt dışındaki Türkçe kurslarımızda Türkçe öğretildi. Ve bu Avrupa Dil Portfolyosu'na göre, Avrupa Dil Ortak Öneriler Çerçevesi'ne göre uluslararası standartlarda yapıldı. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nün 6-9 yaş, 10-15 yaş ve 15 üzeri yaş hedef kitlesi için 3 ayrı Türkçe öğretim seti bulunuyor yabancılara Türkçe öğretimi alanında. Bunların haricinde bugün çok revaçta olan bir projemiz var. Türkçe portali. Türkçe portalimiz uzaktan dil öğretimini amaçlayan bir program. Ve şu anda dünyanın en gelişmiş dil öğretim sistemlerinden bir tanesi. Bugün 170 ülkeden 200 bine yakın insan Türkçe öğretim portali ile Türkçe öğreniyor. Yani bizim kurslarımıza gitmeden
online
bilgisayar üzerinden ve cep telefonu üzerinden Türkçe öğrenebiliyorlar. Bu da
videoları mı izleyerek öğreniyor yoksa doğrudan birebir hocayla karşılıklılar mı?
İçerisinde okuma metinleri var, dinleme metinleri var, telaffuzunu ölçebilecek, telaffuzunun yüzde kaçının doğru olduğunu ölçebilecek bir teknolojik sistemin bulunduğu, dinleme alıştırmaları var, bulmacalar var, videolarla Türkçe öğretimi var ve bu akıllı bir sistem. Yaptıkça ilerleyeceğiniz, Türkçenizi geliştireceğiniz, kelime haznenizi görebileceğiniz, içerisinde bir kelime veri tabanının olduğu gelişmiş bir sistem. Bu projelerden bir tanesi. 200 bine yaklaştı sayısı. Yine bizim bir Türkoloji projemiz var. Dünya üzerindeki üniversitelerdeki Türkoloji anlaşmalarını bu proje vasıtasıyla yapıyoruz ve buralara Türkologlar gönderiyoruz. Yine bizim bugün Küresel Kamu Diplomasi Ağı GPDNet'te içinde yer alıyoruz ve bu GPDNet'in dönem başkanı Yunus Emre Enstitüsü. Orada yoğun faaliyetler var. Misafirimiz Olun diye bir projemiz var. Dünyadan mesela geçen sene Çin'de 3 tane heyeti ağırladık. Medya mensupları, sanatçıları, gazetecilerini ağırladık. Türkiye algısını doğru aktarmak adına yapılan
faaliyetlerden
biri bu. Konferanslar
falan mı veriliyor Türkiye'de onlar için?
Türkiye'de özel bir gezi programı hazırlanıyor onlar için. Ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi tanıtıyorlar bu kişiler. Size şöyle bir örnek vereyim. Bizim bu anlamda Çin'le mesela anlaşma yaptığımız kurum Yidian diye bir sosyal medya platformu. Yani aslında Çin'in Facebook'u. 700 milyon kullanıcısı var. Bizim Misafirimiz Olun projemizden sonra Çin'de milyonlarca insana ulaşıldı. Şöyle birkaç veri de verebilirim.
Evet.
Proje kapsamında yayımlanan video ve haberler toplamda 3 kez Çin'de en çok okunan haberler ve tıklanan videolar arasına girdi. 3 farklı platformda, bir platformda 32 milyon, bir platformda 12 milyon ve bir platformda 10 milyon hayran sayısına ulaşıldı. Toplamda şöyle söyleyeyim size, dinleyicilerimiz göremiyorlar ama siz görüyorsunuz. Bu bizim Çin'deki faaliyetlerimizi, Çinli heyetleri ağırlamadan önceki Çin'deki kullanıcıların Google aramaları. Türkiye algısı. Görüyorsunuz.
En çok
Türkiye'nin yanında Türkiye ile ilgili aramaları, Suriye, İsrail, İran, PKK, Kürtler gibi, NATO, işte Putin vesaire bilgiler yer alıyor. Biz bir yıl içerisinde bu faaliyetleri yaptık ve Çin'de sürekli olarak özellikle bu 700 milyon kullanıcı Yidian firmasıyla yaptığımız çalışmalardan sonra Çinli medya insanlarının, sanatçılarının Türkiye'ye gelip Çin'de yaptıkları programlardan sonra ise yapılan araştırmada Google verileri şu şekilde. Türkiye ile ilgili aramalar, tarih, turizm, tur, balon, Kapadokya, Antalya, İstanbul gibi değişen bir algı var. Ve bu değişim, bu dönüşüm %70.
Ve Yunus Emre Enstitüsü'nün çabaları ve katkılarıyla
ve
gerçekleşti.
Ve şu an Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. Hı hı. Yani bütün bu yaptığımız çalışmalar bir şekilde Türkiye'yi tanıtma ve Türkiye'ye olan ilgiyi arttırma ve Türkiye'ye dost kazandırma adına yapılan işler. Birçok böyle proje var. Bunlardan bir tanesi de Kemankeş projesi.
Şöyle şimdi Kemankeş projesi dinleyicilerimiz belki ilk duyduğunda eğer kemankeş kelimesinin tam olarak sözlük anlamını bilmiyorlarsa akıllarına kemandan yola çıkarak başka bağlantılar gelebilir. Evet, hemen soralım. Kemanla bağlantımız var mıdır ya da varsa ne şekildedir?
Kemankeş Farsça kökenli bir kelime. Keman aslında yay demek. Keş de çekmek, çeken anlamına geliyor. Yani yay çeken, yani okçu anlamına gelen bir kelime. Türk ve İslam kültüründeki yeri büyük, önemi büyük
muhakkak
bunun. Az önce dediğim gibi yani her yıl bini aşan faaliyetler yapıyoruz ama Yunus Emre Enstitüsü olarak ve belki Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk defa yurt dışında spor diplomasisi yürütüyoruz biz Kemankeş projesi vasıtasıyla. Kemankeş demişken yani okçuluk pek çok ulusun tarih sahnesine çıkışından itibaren rağbet ettiği, avlanmanın yanı sıra bir harp sporu olarak özel önem verdiği bir alan, tarih boyunca bizim yani Türklerin ayrılmaz bir parçası olmuş ve en müstesna özelliklerimizden biri olmuş. Ki size şöyle bir şey söyleyeyim, dünya üzerinde pek çok milletin yani savaşlarda okçuları var. Okçuluk o milletler için önem ifade ediyor. Ama mesela Osmanlı'da yanlış bilmiyorsam 15 ya da 16. yüzyılın başına kadar 16. yüzyılın başında silahlı orduya geçilmesine rağmen okçular 19. yüzyıla kadar bizzat orduda yer alıyorlar. Ayrı bir özelliği daha var. Dünyada bugün en uzağa ok fırlatabilen, yani en uzağa menzil atışı yapabilen yine bir Osmanlı, bir Türk. Arnavut kökenli bir Osmanlı daha doğrusu. Toz koparan İskender. Bugün bir Japon okçusu 120 metreye, bir İngiliz okçusu 200 metreye atabiliyor. Toz koparan İskender 135 librelik yayıyla 846 metreye ok fırlatıyor. Ve okunun düştüğü yerde bir menzil taşı var. Yani belgelerden Osmanlı'da okçuluk sicil defteri var. Kimin nereye ne kadar mesafeye fırlattığı, kimin kaç kez hangi mesafeye fırlattığına dair tüm veriler elimizde bugün mevcut. Ve o kayıtlardan anladığımız kadarıyla ve okçuluğa dair bir sürü yazılan risaleye, kitaba, kitapların içindeki bölümden anladıklarımız kadarıyla toz koparan İskender bu birinciliğin sahibi ve dünyada bugünün teknolojisiyle bile 846 metreye atılamıyor. Bugün yine dünyada en uzak mesafeyi atan bir Türk, Okçular Vakfı'nın sporcularından birisi 505 metreye atıyor. Ama şöyle düşünün, o günün teknolojisiyle bundan biz 400 yıl öncesinden bahsediyoruz. 300-400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hala biz bugün Osmanlı usulünde yaylar yapılıyor ve Osmanlı yayının bir özelliği var. Kompozit yay. Yani dört farklı parçadan oluşuyor. Ve diğer yaylara göre, diğer milletlerin yaylarına göre çok kısa bir yay. Bugün işte risalelerde, eski kitaplarda yer alan yani eski eserlere bakarak biz bugün yayın nasıl yapıldığını bilebiliyoruz ama tam formülünü, hani Mimar Sinan'ın sırları var ya mimarimizde, okçuluğun bir yayın formülünü bilemiyoruz. Bugünün teknolojisiyle en fazla 500 metreye atabiliyoruz. Ama o gün nasıl bir yay yapmışlar ki, nasıl bir okçumuz var ki 846 metreye bu oku fırlatabiliyor.
Evet, bu kadar aslında değerli bir sporumuz ve anladığım kadarıyla bu kemankeş projesi de bu sporu tüm dünyaya tanıtmak için Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Türk okçuluğunu dünya sahnesine getirecek duruma geldi.
Ve biz bunu tabii biz işin dünya sahnesindeki organizasyonuyla aslında ilgileniyoruz. Aslında işin yani oku yayı yapan, bunun eğitimini veren Okçular Vakfı. Bu bizim Okçular Vakfı ile beraber yola çıktığımız, onlarla beraber yürüttüğümüz bir proje. Çıkışında şöyle aslında simgeleştirebiliriz. Peygamber Efendimizin bir sözü var, bir hadisi şerif. Allah tek bir ok sebebiyle 3 kişiyi cennete koyar diyor. 1- onu yapan yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- onu atan, 3- atana ulaştıran. Burada oku yapan, ecdadımızdan bize miras kalan okçuluğu ihya etmek ve yeni nesillere sevdirmek için durmaksızın çalışan Okçular Vakfı oluyor. Oku atan, şu an 16 farklı coğrafyadan, birbirinden farklı kültürlerden ülkemize gelip Türk okçuluğunu öğrenenler ve onların öğrettikleri yüzlerce, inşallah binleri aşacak sporcu kardeşlerimiz, dostlarımız. Atana ulaştıransa devletimizin sunduğu imkanlarla, kurulan yüzlerce irtibat noktasıyla Türkçeyi, Türk kültürünü, Türkiye'nin birikimini ve değerlerini dünyaya sunmaya çabalayan Yunus Emre Enstitüsü. Dolayısıyla çıkışımızı, projenin başlayışını bu şekilde simgeleştirirsek
çok güzel ifade ettiniz gerçekten.
Güzel olur düşüncesindeyim.
Nasıl proje yapma kararı verildi? Ön hazırlık aşamasında neler oldu ve ne kadar sürede bu proje hazırlandı?
Şöyle söyleyeyim, zaten 2013 yılında Okçular Vakfı kurulmuş. Hem başta Türk okçuluğu olmak üzere, atlı okçuluk olmak üzere geleneksel Türk sporlarını ihya etmek amacıyla tekrar canlandırmak ve tekrar yeni nesillere, bugünün nesillerine ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İstanbul'daki tarihi Okçular Tekkesi restorasyon çalışmalarına giriliyor ve 2013 yılında Okçular Vakfı tarihi bölgede açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman bir ferman yayınlıyor ve bu fermanla bugünkü ok meydanı okçulara tahsis ediliyor ve daha sonra bir Okçular Tekkesi kuruluyor bu alanda. Burası dünyadaki ilk spor kulübü kabul ediliyor bugünkü literatürde.
Öyle mi?
Ve dünyada okçuluğa tahsis edilmiş en büyük alan halen orası. Orada bir tarihi tekke alanı bulunuyor. Dört tarafı çevrili, ortasında bir cami var. Diğer tarafında ise okçuluğa tahsis edilmiş alan var. Bugün orada Okçular Vakfı'nın spor tesisleri var ve 5-6 yaşından ileriki yaşlara kadar pek çok çocuk, genç, yetişkin orada okçuluk eğitimi alıyor. Orada sadece okçuluk eğitimi de almıyorlar. Daha pek çok faaliyetleri var. Osmanlıca kursu gibi, çocukların okul derslerine yardımcı olma gibi faaliyetleri de var. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak Okçular Vakfı'nın daha doğrusu yanı sıra bir de Dünya Etnospor Konfederasyonu var. Olimpiyatlara alternatif olarak dünyada geleneksel oyunların uluslararası platformlarda duyurulması, tekrar gündeme gelmesi ve bu anlamda olimpiyatlar gibi çeşitli müsabakaların yapılması adına çalışmalar yürüten bir konfederasyon. Onlar zaten Türk okçuluğuna dair bu çalışmaları başlatmış. Okçular Vakfı bu çalışmaları hızlandırmıştı. Biz de bunu spor diplomasisine taşımak istedik Okçular Vakfı ile birlikte ve bu projeye imza attık. Proje 19 Ekim 2017 tarihinde, yani bundan bir yıl önce, bir yıl iki hafta önce başladı. Ve 16 ülke belirlendi ilk yılı itibariyle. Bu 16 ülke Almanya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün. Yani dünyanın çok farklı coğrafyalarından ülkeler. Bunlar bizim zaten kültür merkezlerimizin yoğun faaliyet gösterdiği kültür merkezleri. Yani 46 ülkeden 16 ülkeyi ilk yıl için seçtik. Ve biz bu 16 ülkede ilana çıktık. İstanbul'da okçuluk eğitimi başlığıyla aslında biz eğitimcilerin eğitimi programı yaptık.
O Türkiye'de gerçekleştirildi.
Evet, İstanbul'da gerçekleştirildi. 26 Ekim 2017 tarihinde ilana çıktık ve 550 başvuru yapıldı. İstanbul'daki Türk okçuluğu eğitimine 550 kişi arasından elimizdeki veriler doğrultusunda onların daha önce yaptığı sporlar, daha önce boyları, kiloları ve diğer bilgileri doğrultusunda 40 kişi seçildi. Bu 40 kişi
eğitmen olmak üzere
bu 40 kişi 27 Kasım 4 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul'da Okçular Vakfı'nın spor ve kültür merkezinde yoğun bir eğitim aldılar. Bu yoğun eğitimin ardından biz hem projenin lansmanını düzenledik hem de bir sertifika programı yaptık. Hı hı. Ve biz bu 40 sporcu ülkelerine gönderdik. Tam bu süreçte Ocak ayında biz Ocak ayına kadar bunun müfredatı hazırlandı Okçular Vakfı ile birlikte. Ders programı hazırlandı. 16 ülkeye Türkiye'den hepsi el yapımı olan Türk okçuluğu, geleneksel Türk okçuluğu malzemelerini gönderdik. İşte yayından zihgirine kadar, ahşap okundan çilesine kadar, kepazesine kadar bütün malzemeler gönderildi ve 16 ülkede Türk okçuluğu sınıfları oluşturuldu. Belli uluslararası standartlarda bu sınıflar oluşturuldu. YUNSEM Enstitüsü bünyelerinde ve 600 kişi bu kurslara başvuru yaptı ve bu 600 kişi birinci dönem Türk okçuluğu kurslarına katıldı ve biz 36 saatlik eğitimin sonunda bir yarışma yaptık. Her ülkenin bir erkek ve bir hanımefendi birincisi Türkiye'ye, İstanbul'a geçtiğimiz ay geldiler. Onlar da yoğun bir eğitimin ardından Kemankeş projesi Dünya Karması final müsabakaları yapıldı. Bu müsabakada 16 ülkenin birincileri katıldı ve İstanbul'a güzel bir organizasyon oldu. Ve birinciliği 16 ülkeden Malezya kazandı. İkinciliği Almanya kazandı. Üçüncülüğü ise Bosna Hersek kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da 4. oldu.
Ama bu müsabakalar tamamen yurt dışındaki ülkelerdeki sporcular için değil mi? Evet. Türkiye'den sporcu olmuyor.
Yok, Türkiye'den sporcu olmadı. Onları şimdi ülkelerine gönderdik. Artık onlar da bizim eğitimcilerimiz. Onlar da 16 ülkede eğitim vermeye devam edecekler. Bizim bir taraftan da Türk okçuluğu etkinliklerimiz yapılıyor. Bu 16 ülkede Kemankeş Türk okçuluğu sergileri, içinde tarihi eserlerin olduğu konferanslar, sergiler ve performans gösterileri oluyor. Zamanınızı çok almayacağım. Bu arada güzel bir haber de Malezya'da Türk okçuluğu uluslararası bir okulda müfredata girdi. Şu an uluslararası İdrisi okulunda 6 sınıfta 100 kadar ortaokul ve lise öğrencisi Türk okçuluğunu seçmeli ders olarak seçtiler ve eğitimlerine başladılar. Önümüzdeki hafta da orada bir programımız olacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Kemankeş projesi 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak. Şu zamana kadar 1000 kursiyerimiz oldu. Şu an ikinci dönem Türk okçuluğu kursları devam ediyor. 25 ülkede binlerce kursiyerimiz de önümüzdeki sene olacak inşallah.
Başvuru tarihlerini de hemen söyleyelim. Evet. Merak edenler için.
2019 yılında Ocak ayında
başvurular
9 ülkeden
alınacak.
Daha başvuru alacağız İstanbul'daki eğitim için. Ve bu sayı 25'e çıkmış olacak. Ve hiçbir yerde de bir kez yaptık bitmiyor. Sürekli olarak kurslarımız devam ediyor.
Ne kadar güzel. Emeğinize sağlık. Bu arada önümde çok da güzel bir kitap var. Kemankeş Projesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı'nın birlikte hazırlamış olduğu. İç tasarımını da değerli konuğumuz Mehmet Selim Özban gerçekleştirmiş. Evet. Çok da güzel bir kitap.
Arkadaşımız Taha Bey ile birlikte.
Taha Bey ile birlikte.
Ona da
selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten Türk okçuluğunun tüm dünyada tanıtılıyor olması bizi çok çok mutlu eden bir durum. Hem size hem de sizin nezdinizde sizinle birlikte görev yapan Yunus Emre Enstitüsü'ndeki tüm bu anlamda çalışanlara kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Kemankeş Projesi ile Türk okçuluğu artık dünya sahnesinde. Proje koordinatörü Mehmet Selim Özban ile bu konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Sihirli Sözcükler köşemizde müzik sonrası sizlerleyiz.
Sihirli Sözcükler.
Sihirli Sözcükler köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografilerinden bahsedeceğiz. Özellikle Türk yazarların biyografilerini seçtiğini ifade etti sevgili konuğumuz. Gerçi konuğumuz diyorum ama artık programımızın bir parçası.
Teşekkür ederim, her zaman bir parçası.
Bu biyografileri hemen giriş yapalım. Türk yazarlardan seçtik ama ben biyografilere geçmeden önce şunu çok merak ediyorum. Biyografiler Atatürk'ün ölümünden sonra mı daha çok yazılmış yoksa hayattayken yazılan biyografileri de var mı?
Şöyle, aslında tam biyografi denilemez ama Atatürk hayattayken, yani kendisi hayatı üzerine uzun bir söyleşi vermiş. Yani bir tür söyleşi yöntemiyle otobiyografisi var elimizde Atatürk'ün. Bu çok bilinen bir şey değil. Birincisi, hayattayken 1926 yılında başlamışlar, Mart ve Nisan ayında. Pardon, 1922 yılında başlamışlar öncelikle. Arkasından da 1926 yılında bütün hayatını anlatmış Atatürk.
Kendi isteğiyle anlatmış. Yani ona anlatmış, talep gelmemiş.
Ve bunlar yayınlanmış. İlki Vakit Gazetesi'nde ve sonra Cumhuriyet ve Milliyet Gazetelerinde. Yalnız bölünmüş, çünkü ilk hatıratını gazetede verdiğinde Atatürk yarıda kesilmiş ve gazete hiçbir açıklama yapmayarak son diyerek bitirmiş orta yerinde. Yıllar sonra Refik Balik Atay tarafından, dilim dönerse konuşacağım. Açıklaması şöyle yapılmış. Dönemin Alman askeri üst düzey subaylarının doğal olarak Çanakkale vesaireyle ilgili olarak Atatürk'ün hatıratında yer alması Alman ordusu tarafından çok tasvip edilmemiş.
Rahatsızlıkla karşılanmış.
Ve bir ricada bulunmuşlar. adlarının geçmemesiyle ilgili. Hı hı. Çünkü takdir edersiniz Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilişine dair hatıratında epeyce bir yeri olduğu için ricada bulununca resmi olarak Atatürk'ten kendisi de gazetede kesilmesini arzu etmiş ve hiçbir açıklama yapılmadan kesilmiş. Ancak kalanı, yani yayınlanmayan ikinci bölümü 1972 yılında tekrar gazetede yayınlanmış. Dolayısıyla Atatürk'ün kendi hatıratı var gazetede yayınlandığı için birebir. Birden çok gazeteci ve yazar tarafından da, yani Atatürk'ten bir gazeteciye verilmiş bir demeç değil. Birkaç gazeteci, işte Afet İnan ve diğer dönemin Atatürk'ün yanında bulunan yaverleriyle birlikte çoklu şahitli bir söyleşi olarak verildiği için şöyle gerçekleştirilmiş. Sorular var. Sorulara Mustafa Kemal Atatürk'ün cevapları var. Ve bunlar kayda geçirildikten sonra bir de düzeltilmiş üzerinden. Şimdi elimizde Sayın İsmet Görgülü'nün Atatürk'ün Anıları adıyla bu söyleşinin kitap hali de var. Yani tabii ki biz o gazeteye gidemiyoruz ama İsmet Görgülü'nün bir dizi halinde bu söyleşileri kitaplaştırdığı ve zaman zaman da kitabın içinde mesela bir olayı anlatıyorsa belirli kaynaklardan desteklediği Atatürk'ün Anıları kitabı var. Kendi ifadesiyle Atatürk kendisi o söyleşi sırasında vermiş. İsmet Görgül de kitabında yer vermiş buna. Eğer ben bu gerçekleri size söylüyorsam ve milletimize ulaştırıyorsam elbette bundan büsbütün başka bir amacım vardır. Yani sadece hayatımı anlatmıyorum diyor satır arası. Bu amaç ne olabilir? Bunu burada açıklayamam. Fakat benim tasavvurlarımı, düşüncelerimi samimi olarak nakleden bu yazıları okuduktan sonra şüphe etmem ki milletim kendi kendine durumu değerlendirmek ve muhakeme etmek için gerekli belgelere sahip olacaktır. Yani hayatını aslında bir belge olarak bırakmış. O yüzden de düzenlemiş. Bugün Atatürk'ün anıları, hani Atatürk ne yaşamıştır acaba diye bakan da olabilir belki ama tarihli kapsamlı belge olarak görülüyor. Zaten Nutuk da bu kapsamda. Yani Atatürk'ü tanımak isteyenler için aslında başlangıçta ben rahat bir okuyucuyum, rahat okumak istiyorum diyene.
Geçtiğimiz haftaki konuya.
Evet, İsmet Görgül'ün kitabını öneririz. Çünkü İsmet Hoca bunu gerçekten hem sadeleştirmiş hem de okuyucunun işini kolaylaştırmış, lokmalaştırmış diyebiliriz. Tabii Nutuk öyle bir eser değil. Nutuk sağlam okuyucu ister.
O dördüncü seviye mi ister?
Evet, dördüncü seviye ister kesinlikle. Bir diğer çalışma yine... Atatürk üzerine biraz araştırmak isteyenlere ki hemen hocamız Turgut Özakman'ı hatırlayalım. Turgut Özakman, ben dil tarihliyim, oradan da benim hocam olsaydı keşke, yeterince dersine giremediğim için üzülürüm her zaman. O derdi ki bir dehayı tanımak istiyorsanız kendinizde de bir dehayı uyandırmanız gerekir. Bunu Atatürk için söylerdi ama herkes için geçerlidir. Dolayısıyla önce bir davet etmek lazım. Yani hani kaba bir benzetme olacak ama biraz hanım gözüyle, belki dinleyicilerimiz arasında tabii beyler de var biliyorum ama hanım gözüyle değerlendirme yapalım. Biz evimize birisini davet edeceğimiz zaman tepeden tırnağa bir hazırlık yaparız.
Yapmaz mıyız tabii?
Hani eşimizin kıyafetinden çocuğumuzun nerede oturup ne söyleyeceğine kadar. Bir kişiyi tanımaya başlayacağımız zaman da aslında sanki evimize bir misafir davet ediyormuşuz gibi zihinsel bir süreç geçirmeliyiz. Bu da o hazırlık aşamasında sadece bir kişiden, bir yazardan ya da işte anılarından yararlanarak okumakla olmuyor. Birden çok göze ihtiyaç duyuyoruz. İkinci önereceğimiz eser işte tam da buna hizmet ediyor. TRT'nin bir çalışması bu. Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, bu bir belgesel, TRT'nin yaptığı belgesellerden. 44 siyasetçi, tarihçi, düşünürle çalışmış TRT. Sayın Profesör Doktor Özer Ozan Kaya'nın bu belgesele de muhtemelen ulaşmak mümkündür ama aynı zamanda kitaplaştırılmış. Ve İş Bankası Yayınları da basmış bunu. Bu 44 sayfa için özür dilerim ses için ama mecburen açacağım. 44 siyasetçinin arasında çok tanıdık isimler de var. Aa, bu kimmiş diyeceklerimiz de var. Ama ben dinleyicilerimiz için özellikle çok tanıdık bir siyasetçi olduğu için Gorbaçov'u seçtim. Mihail Gorbaçov TRT'nin bu belgeselinde TRT'ye verdiği röportajda demiş ki Atatürk'ün halkın var olma hakkına, seçim hakkına, hükümeti kurma hakkına sahip olduğu takdirde ülke ve devletin daha güçlü olacağı görüşünü paylaşıyorum. Ve çalışmalarımda ben de buna önem verdim diyor. Yani Sovyetler Birliği'nin kendini bir anlamda feshedip bugünkü Rusya Cumhuriyeti'ne evrilmesinin kökeninde Atatürk'ün, Mihail Gorbaçov'un olduğu kesin. Gorbaçov'un da Atatürk'ün bu görüşünden beslendiğini TRT'ye bir beyanıyla vermiş olması çok önemli. Bu kitapta Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti kitabında bu ve benzeri pek çok tarihçinin, siyasetçinin, dünya ölçeğinde tanınmış kişinin Atatürk'e ilişkin görüşleri var.
Dinleyicilerimiz edinebilirler mi?
Evet evet, İş Bankası Yayınları'nda mevcut. Ben şöyle bir bakındım, internette de parçaları var doğal olarak. Çünkü çok popüler kişiler olduğu için içindekiler. İşte Bernard Lewis'den tutun da Feruz Ahmet'e kadar, yani İran'dan Amerika'ya, Rusya'dan Afrika'ya kadar farklı kültürlerden, düşünürlerden yararlanılmış önemli bir eser. Birebir biyografisi değil ama nasıl bakıldığını gösteriyor.
Dünya gözünden nasıl görüldüğünü gösteriyor.
Bu neden önemli? Bir biyografinin değerini keşfedebilmemiz için önemli. Ben bakınırken bir başka kitaptan, onun için ne dediler diye eski bir kitaptan bakınırken bir cümle gördüm ve paylaşmak isterim. Beni çok etkiledi. Avustralyalı bir heykelci söylemiş, heykeltıraş söylemiş bunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini de yapmış bir heykeltıraş. Yani sanatçı gözüyle ne gördüğünü anlatıyor. Anlatırken diyor ki bir insanı hareketlerinden anlayabilirsiniz, bedensel hareketlerinden. Ben Atatürk'ü izledim demiş. Atatürk'ün hareketi kesin, belli ve bilinçlidir. Her hareketini bilerek yapar. Kendisiyle konuştuktan sonra Sadi'nin bir beytini hatırladım. Bir Türk arkadaşım bana söylemişti bu beyti. Sadi'nin bir beytini hatırladım. Bir şeyi bilen ve bildiğini bilen kimse şerefinin atını evrenin kubbesi üzerinden sıçratabilir.
Of.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hareketi bu dizenin gerçekleşmiş haliydi benim için. Bu dizeyi Atatürk'ü görünce anladım. Karşımdaki insanın özüne işlemek imkanını veren bir duruşu vardı. Hiçbir şeyi saklamazdı ama abartmazdı da, özüne işlemek imkanını veren bir duruşu vardı. Diyebilirim ki Atatürk biçim ve hareketine göre olağanüstü bir insan, fakat olağan bir üstünlük haliydi. Bunu sakın diyor Nietzsche'nin, ki kendisi de Avusturyalı olduğu için Nietzsche'nin olağanüstü insanıyla karıştırmayın. Avusturyalı olduğum için karıştırabilirsiniz. Aradaki fark şudur. Nietzsche hastaydı ve hayali birisinden bahsediyordu ama Atatürk öyle bir insandır ki hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar. Yapamayacağı bir şeyi de zaten istemezdi.
Ve bunu anlatan bir heykeltıraş.
Bir heykeltıraş. Bu da bir kitap. Onun için ne dediler kitabı. Ama ben biraz daha akademik okumak istiyorum diyenler için tabii ki biz İlber Ortaylı hocamızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabını önerebiliriz. İşte dediğim gibi Armstrong'un Bozkurt'u vardır mesela, biraz geçmişten getirecek olursanız çok bilinen bir Atatürk biyografisidir. Ama benim şahsi kanaatim, eğer Türkçe okuyup yazabilen birisiyseniz, ana diliniz Türkçe ise ya da Türkçe biliyorsanız, Mustafa Kemal Atatürk'ü yine başkalarının gözünden bir Türk editörün kaleminden geçmiş şekliyle de görmek mümkün. Biraz önce örneklerini verdim ama Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini bir ana dili Türkçe olan birinden okumak daha doğrudur bence. İlber Ortaylı hiç çeviriye ihtiyaç duymadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok nitelikli bir biçimde anlatmış. Orada İlber Hoca'nın söylediği çok değerli bir şey var. Diyor ki Atatürk diyebilirsiniz, Mustafa Kemal diyebilirsiniz, Mustafa Kemal Atatürk diyebilirsiniz. Ama eğer Atatürk'ü tanıyorsanız o zaman Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk demeniz gerekir. Çünkü Atatürk'ün durumu maşeri vicdani bir durumdur diyor. Bu maşeri vicdan çok önemli bir şey. Hem İslam hukukunda hem de evrensel hukukta yeri olan bir şey. O da şu demek, toplumsal ortak vicdanda. Bireysel vicdandan üstün bir vicdan. O vicdanda bir yeri var Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve Atatürk'ü bu bakış açısından değerlendirebilirseniz anlamlı demiş. İlber Ortaylı'nın biyografi, Mustafa Kemal Atatürk biyografisi, tepeden tırnağa Atatürk'ün bütün dönemlerini anlatan bir eser. Sadece kaynakçaları sayfalarca sürmüştür ve Atatürk'e dair bir tane kitap edinilecekse bence yakın zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı yeterli. Çünkü kaynakçasına baksanız zaten bu alanda yazılmış, biyografi alanında yazılmış bütün kitapları görebilirsiniz.
Tam da o dönemi gözüyle anlatıyor.
Bir de iyi bir nasıl söyleyelim, iyi bir referans gösterici olduğu için akademik bir tarihçi evet. olarak İlber Bey. Örneğin Afet İnan'dan, Salih Bozok'tan alıntılarla kendisinin de ifadelerini göstermiş. O yüzden doğal olarak 10 Kasım gelince biz Atatürk'ü farklı bir şekilde hatırlıyoruz milletçe. O hatırlamanın, hatırlamak duygusal bir şeydir ya, o hatırlamanın bilinçli bir haline ihtiyacımız var. Çünkü geçmişini bilmeyenler geleceğini maalesef inşa edemiyor. Bizim de bunu bilmeye ihtiyacımız var. Hele hele Avusturyalı bir tarihçi Sade'nin bir beyitinden hareketle Mustafa Kemal Atatürk için böyle olağanüstü cümleler söylüyorsa, biri bana sorduğunda da benim ülkeme yakışır birkaç cümleyi söyleyebilmem lazım. O yüzden bu kitaplar da çok değerli kaynaklar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bizi bu kaynaklarla tanıştırdığınız ve hatırlattığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, 10 Kasım'da atamızı saygıyla rahmetle anacağız. Biz de bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografilerini dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la birlikte sizlere ulaştırmış olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle geldik programımızın sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz yarın 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Bilecik 25 Yalova'ya.